Ayrım 16.
Manastırın o bilinmez çiçeklerle, kapatılmış bakirelerle dolu, bütün güzel kokuların, bütün ruhların dosdoğru gökyüzüne, cennete doğru yükseldiği bahçesini umutsuz bir hayranlıkla nasıl seyrediyordu. İlelebet kapanan, kendi isteğiyle çıktığı, deliler gibi yeryüzüne indiği o İrem bağını, o yeryüzü cennetini nasıl taparcasına seviyordu. Kendi fedakarlığına yakalanan, yere serilen zavallı fedakarlık kahramanı, Cosette'i dünyaya döndürmek çılgınlığında bulunduğuna nasıl da pişmandı. Nasıl da kendi kendine ben ne yaptım diyordu. Bütün bunların hiçbirinden Cosette'in haberi olmuyordu. Ne öfke gösteriyordu ne de sertlik. Ona karşı hep aynı sakin, iyi yüzle davranıyordu. Jean Valjean'ın davranışları da her zamankinden daha şefkatli, daha babacaydı. Daha az sevinç belirten bir şey varsa o da daha çok iyilik, daha çok acımaydı. Cosette de kendi yönünden üzülüyor, eriyip bitiyordu. Tam olarak ne olduğunu bilmeden garip bir şekilde Marius'un varlığından sevinç duyduğu gibi yokluğundan da acı çekiyordu. Jean Valjean ona her zamanki gezintilere götürmekten vazgeçtiği zaman kalbinin derinliklerinden bir kadın içgüdüsü ona belli belirsiz şöyle fısıldamıştı. Lüksemburg Parkı'na önem verdiğini belli etmemeliydi. Babası bunun hiç de umurunda olmadığını görürse onu gene oraya götürürdü. Ama günler, haftalar, aylar birbirini kovaladılar. Jean Valjean Cosette'in sessiz boyun eğmesini sessizce kabul etmişti. Genç kız pişman oldu ama iş işten geçmişti. Parka gittiği gün Marius orada yoktu. Demek ki kaybolmuştu, her şey bitmişti. Ne yapacaktı şimdi? Acaba bir gün onu yeniden bulabilecek miydi? Hiçbir şeyin rahatlamadığı, her gün artan bir yürek sıkıntısı duyuyordu. Artık yaz mı, kış mı, hava güneşli mi, yağmurlu mu, kuşlar şakıyor muydu, yıldız çiçeklerinin mi yoksa kır papatyalarının mı mevsimiydi? Lüksemburg Parkı Tüileri'den daha mı güzeldi? Çamaşırcı kadının getirdiği çamaşırlar çok mu yoksa az mı kolalıydı? Toussaint alışverişi iyi mi kötü mü yapıyordu bunları artık bilmiyordu. Ezilmiş, dalgın, bir tek düşüncesiyle ilgili bakışları geceliğin bir hayalin kayboluverdiği, karanlık sonsuz bir yere bakar gibi belli belirsiz bir noktaya takılıp kalıyordu. Zaten o da Jean Valjean'ı yüzünün solukluğundan başka bir şey belli etmiyordu. Ona gene tatlı yüzünü gösteriyordu. Bu renksizlik Jean Valjean'ı düşündürmeye fazlasıyla yetiyordu. Arada sırada "Nem var senin?" diye soruyordu. Genç kız "Hiçbir şeyim yok." diyordu. Bir süre sessizlikten sonra Jean Valjean'ın da üzgün olduğunu anladığı için "Ya siz babacığım bir şeyiniz mi var?" diye soruyordu. Jean Valjean "Benim mi hiç?" diyordu. Ancak birbirini sevmiş hem de bu kadar çok, bu kadar dokunaklı bir sevgiyle sevmiş olan, bunca zamandır yalnız birbirleri için yaşamış olan bu iki yaratık, şimdi birbirinin yanında, birbiri yüzünden, açıkça söylemeden, kızmadan, gücenmeden, gülümseyerek acı çekiyorlardı. 8. Kürek mahkumlarının zinciri. İkisinden en mutsuzu Jean Valjean'dı. Gençliğin üzüntüsünde bile bir aydınlık vardır. Jean Valjean kimi vakitler o kadar acı çekiyordu ki adeta çocuklaşıyordu. Erkeğin çocukluk yanını ortaya çıkarmak acının özelliğidir. Cosette'in karşı konulmaz bir şekilde elinden kaçtığını seziyordu. Savaşmak, onu elde etmek, başka bir şeyle, heyecanlı bir şeylerle oyalamak istiyordu. Hem dediğimiz gibi çocukça hem de yaşlı işi olan bu düşünceler çocuksu yönleriyle onu oldukça doğru bir düşünceye sürükledi. Genç kızlar süse, gösterişe düşkündürler. Onun için bir gün bir generalin, Paris komutanı Coutard Kontu'nun at sırtında şatafatlı üniformasıyla sokaktan geçtiğini görünce yaldızlar sırmalar içindeki bu adama imrendi. Bu elbiseyi giyebilmek benim için ne büyük bir mutluluk olurdu diye düşündü. Şüphesiz Cosette onu böyle görseydi hayran olurdu. Cosette'i koluna alıp Tüileri'nin parmaklıklı kapısının önünden geçseydi ona selam dururlardı. Bu da Cosette'i tatmin eder, delikanlılarla ilgilenmekten vazgeçerdi. Bu hazin hayallere beklenmedik bir sarsıntı gelip karıştı. Sürdükleri bu yalnız hayatta Plüme Sokağı'na gelip yerleştiklerinden beri bir alışkanlıkları vardı. Arada sırada gidip gün doğuşunu seyrederek eğleniyorlardı. Hayata girenlerle hayattan çıkanlara pek uygun düşen sakin bir sevinç şekliydi bu. Yalnızlığı sevenler için sabahleyin pek erken saatlerde dolaşmak gece dolaşmaya eştir. Fazla olarak buna tabiatın neşesi de eklenir. Sokaklar ıssızdır, kuşlar cıvıldaşır. Kendisi de bir kuş olan Cosette seve seve pek erken uyanıyordu. Bu sabah gezintileri bir gün önceden hazırlanıyordu. Adam teklif ediyor, kız kabul ediyordu. Bu bir komplo gibi hazırlanıyordu. Gün doğmadan evden çıkıyorlardı. Bu da Cosette için bir sürü küçük mutluluklar yaratıyordu. Bu masum acayiplikler gençliğin hoşuna gider. Jean Valjean'ın eğilimi bilindiği gibi gelip geçeni az olan yerlere, tenha köşelere, unutulmuş yerlere gitmekti. O tarihlerde Paris kapılarının yakınlarında hemen hemen şehre karışmış yoksul tarlalar vardı. Buralarda yazın sıska bir buğday yetişir, sonbaharda da hasattan sonra bu tarlalar harman yapılmış gibi değil de yolunmuş gibi durur. Jean Valjean oralara büyük bir istekle, sevgiyle sık sık gidiyordu. Cosette de oralarda hiç sıkılmıyordu. Bu adam için yalnızlık, genç kız için özgürlüktü. Orada yeniden küçük kız oluyor, koşabiliyor, oynayabiliyordu. Şapkasını çıkarıyor, Jean Valjean'ın dizlerine bırakıyor, çiçek topluyordu. Çiçeklerin üzerindeki kelebekleri seyrediyordu ama onları yakalamıyordu. İyilikler, acımalar aşkla birlikte doğar. İçinde titrek, narin bir ülkü taşıyan bir genç kız kelebeğin kanadına acır. Gelinciklerden çelenkler örüyor, bunları başına yerleştiriyordu. İçlerinden geçen güneşle dolan, alev almış gibi kıpkızıl kesilen çiçekler, bu körpe pembe yüzü korlardan yapılmış bir taç gibi süslüyordu. Hayatları kedere gömüldükten sonra bile bu sabah gezintileri alışkanlığını bırakmamışlardı. Böylece bir Ekim sabahı 1831 sonbaharının kusursuz durgunluğuna imrenerek evden çıkmışlardı. Gün ağarırken Men kapısının yanındaydılar. Bu tanyeri ağarması değil gün doğuşuydu. Hem son derece cazip hem vahşi dakika. Soluk derin gökte şurada burada küme küme birkaç yıldız, kapkara yeryüzü, bembeyaz gökyüzü, otların arasında bir ürperti, her yanda gün doğuşunun heyecanı. Yıldızlara karışmış gibi duran bir tarla kuşu baş döndürücü bir yükseklikten şarkısını söylüyordu. Küçüklüğün sonsuzluğa bu marşı sonsuz büyüklüğü yatıştırıyordu sanki. Doğuda Val de Grâce bir çelik aydınlığındaki parlak ufuk üzerine karanlık cüssesini çiziyordu. Pırıl pırıl çolpan yıldızı bu kubbenin arkasından doğru yükseliyor, karanlık bir yapıdan kaçan bir ruhu andırıyordu. Her şey huzur, sessizlik içindeydi. Yolda kimseler yoktu. Aşağılarda işlerine giden tek tük işçiler fark ediliyordu. Jean Valjean ara sokakta bir şantiyenin kapısı önüne yerleştirilmiş kerestelerin üzerine oturmuştu. Yüzü sokağa, sırtı güne doğru dönüktü. Doğmak üzere olan güneşi unutmuştu. Bütün düşüncenin yoğunlaştığı, hatta bakışları bile esir eden, dört duvara bedel olan o derin dalgınlıklardan birine kapılmıştı. Dikey diyebileceğimiz zihin dalgınlıkları vardır. Onların içine girince yeryüzüne dönmek için zaman ister. İşte Jean Valjean bu hayallerden birine inmişti. Cosette'i aralarına bir şey girmezse gerçekleşebilecek olan mutluluğu, hayatına kızın doldurduğu ışığı, ruhunun soluğu olan ışığı düşünüyordu. Bu hayaller arasında adeta mutluydu. Cosette, onun yanı başında ayakta durmuş pembeleşen bulutları seyrediyordu. Birdenbire, ''Baba şuradan gelen var galiba'' diye haykırdı. Jean Valjean gözlerini kaldırdı. Cosette'in hakkı vardı. Eski Men kapısına giden yol bilindiği gibi Sevr sokağının devamıdır. İç cadde onu bir dik açıyla keser. Şoseyle caddenin meydana getirdiği dirsekte kesişmenin olduğu yerde böyle bir saatte anlaşılması zor bir gürültü duyuluyordu. Karmakarışık bir yol tıkanıklığı ortaya çıkmıştı. Caddeden gelen biçimsiz bir şey şoseye giriyordu. O şey neyse gittikçe büyüyordu. Düzenle hareket eder gibi görünüyordu ama diken dikendi, ürperti içindeydi. Bir arabaya benziyorsa da yükü görülmüyordu. Atlar, tekerlekler, bağırışmalar vardı. Kamçılar şaklıyordu. Karanlıklara boğulmuş olmasına rağmen çizgiler yavaş yavaş belirlendi. Bu gerçekten bir arabaydı. Caddeden yola doğru kıvrılmış, Jean Valjean'ın oturduğu şehir kapısına doğru geliyordu. Arkadan aynı görünüşte bir araba daha, sonra bir üçüncüsü, bir dördüncüsü. Atların başı arabaların arkasına dokunacak gibi yakın, 7 araba arka arkaya caddeden çıktılar. Bu arabalarda bir takım karaltılar kımıldıyordu, sabahın alacakaranlığında kınından kılıçlar sıyrılır gibi kıvılcımlar görünüyordu. Yerinden oynatılan zincir seslerine benzeyen tıkırtılar işitiliyordu. Bunlar gittikçe ilerliyor, sesler büyüyordu. Rüyaların mağaralarından çıkar gibi müthiş bir şeydi bu. Yaklaştıkça bir biçime girdi, hayaletin sararıp solmasıyla ağaçların arkasında taslak halinde belirdi. Kütle ağırdı. Yavaş yavaş yükselen gün, mezarı andıran, aynı zamanda canlı olan bu kaynaşmanın üzerini donuk hafif bir ışıkla kaplıyordu. Karaltıların başları ölü yüzü haline geldiler. Olay şuydu. Yolda 7 araba sıra halinde ilerliyordu. İlk altısının garip bir yapısı vardı. Fıçıcıların iki yanı parmaklıksız uzun dar yük arabalarına benziyordu. İki tekerlek üzerine yerleştirilmiş, arka uçları arabanın çifte okunu meydana getiren uzun merdivenlerdi bunlar. Her yük arabasına, daha doğrusu her merdivene uçuca 4 beygir koşulmuştu. Bu merdivenlerin üzerine garip insan salkımları yığılmıştı. Az ışık içinde bu adamlar görülmüyordu, ancak tahmin ediliyordu. Her arabada iki yanda 12'şerden 24 kişi vardı. Sırtlarını birbirine dayamış, yüzleri yolculara dönük, bacakları boşlukta böylece gidiyorlardı. Sırtlarının arkasında öten bir şey vardı. Zincir. Boyunlarında da parlak bir şey vardı, demir halka. Her birinin ayrı bir halkası vardı ama hepsi bir zincire bağlıydı. Öyle ki arabadan inip de yürümeleri gerektiğinde amansız bir bağ onları yakalıyordu. Omurgası zincir olan bir kırkayak gibi yerde kıvranıyorlardı. Her arabanın önünde, arkasında elleri tüfekli iki adam duruyor, her biri ayağının altında zincirin bir ucunu tutuyordu. Halkalar dört köşeydi. 7. araba iki yanında korkuluğu olan geniş, üzeri örtüsüz bir yük arabasıydı. 4 tekerleği 6 beygiri vardı. Arabada demir kazanlar, dökme tencereler, maltızlar, zincirler arasında boylu boyunca yatan, hastaya benzer sımsıkı bağlanmış birkaç adam bulunuyordu. Kafes kafes olan bu yük arabası eski işkencelerde kullanılmışa benzeyen eski püskü saz kalburlarla doluydu. Arabalar yolun ortasından gidiyorlardı. Her iki yanda iki sıra halinde pek sevil görünüşlü muhafızlar yürüyordu. Başlarında direktuvar askerleri gibi lekeli, delik deşik, pis, murdar, üç köşe şapkalar, sırtlarında yarısı kurşuni, yarısı mavi, malul üniformaları, ayaklarında cenaze memuru pantolonları vardı. Kırmızı epoletli, sarı silah kayışlı, kasaturalı, tüfekli, değnekli muhafızlardı bunlar. Ahlaksız cinsinden askerler. Bu inzibat erleri dilencinin alçaklığıyla celladın kudretinden meydana gelmiş gibiydiler. Bunların başına benzeyenin elinde kırbaç vardı. Sabahın alacakaranlığıyla gölgelere bürünen bütün bunlar güneş yükseldikçe gitgide daha belirli bir hal alıyordu. Kafilenin başında, sonunda, kılıçları ellerinde, at sırtında ağırbaşlı jandarmalar ilerliyordu. Bu alay öyle uzundu ki ilk araba şehir kapısına ulaştığında son araba caddeden daha yeni çıkıyordu. Paris'te sık sık rastlandığı gibi nereden çıktığı bilinmeyen, göz açıp kapayıncaya kadar toplanan bir kalabalık yolun iki yanına yığılmış bakıyordu. Yakındaki küçük sokaklarda birbirine seslenen insanların bağırtısı, Görmek için koşan bostancıların tahta tabanlı ayakkabılarının sesi duyuluyordu. Yük arabalarına yığılan adamlar sessiz sessiz sarsılıyorlardı. Sabahın ayazıyla mosmor olmuşlardı. Hepsinin bacağında bez pantolonlar vardı, tahta tabanlı pabuçların içinde ayakları çıplaktı. Elbiselerinin geri kalan yanı sefaletin keyfine kalmıştı. Kıyafetleri iğrenç bir şekilde ahenksizdi. Paçavralar içinde bir soytarı kadar acıklı bir şey olamaz. Çökmüş şapkalar, katranlanmış kasketler, berbat yün külahlar, işçi gömleğinin yanında dirsekleri patlamış siyah kostüm, pek çoğunun başında kadın şapkası vardı. Kimisi de başına bir sepet geçirmişti. Kıllı göğüsler görünüyordu. Elbiselerin yırtıkları arasından dövmeler, aşk tapınakları, alev alev yanan kalpler, küpidonlar fark ediliyordu. Dipnot, aşk tanrıçası Venüs'ün oğlu. Yaralar, hastalık kızartıları. 2-3 tanesinde arabanın tahtasına bağlanmış, altlarında üzengi gibi asılı duran, ayaklarına destek olan samandan örülmüş bir ip vardı. İçlerinden birinin elinde kara bir taşa benzer bir şey vardı. Ağzına götürüyor, ısırıyordu. Ekmekti bu. Burada ancak sönmüş ya da kötü bir ışıkla parlayan kuru gözler vardı. Muhafız kıtası sövüp sayıyordu. Zincirli adamlar ağızlarını bile açmıyorlardı. Arada sırada kürek kemiklerinin üzerine başlara inen bir sopa sesi duyuluyordu. Bu adamların kimisi esniyordu. Paçavralar müthişti. Ayaklar sallanıyor, omuzlar sarsılıyordu. Başlar birbirine çarpıyor, demirler tıkırdıyordu. Göz bebekleri vahşice parlıyordu. Yumruklar sıkılıyor ya da ölü elleri gibi cansız açılıyordu. Bir yığın çocuk kafilenin arkasından gülüyordu. Her ne olursa olsun bu araba dizisinin görünüşü pek acıklıydı. Hiç şüphe yoktu ki ertesi gün belki de bir saat sonra bir sağanak gelebilirdi. Arkasından bir başkası, bir başkası daha. Bu eski püskü elbiseler ıslanırdı. Bir kere ıslanınca da bu adamlar bir daha kuruyamazlardı. Bir kere soğuktan donunca bir daha ısınamazlardı. Bez pantolonları sağanakla kemiklerine yapışırdı, pabuçlarına su dolar, indirilen kamçılar çenelerinin çarpmasına engel olamazdı. Zincir onları boyunlarından yakalamaya devam ederdi, ayakları sallanmakta devam ederdi. Böyle bağlanmış, sonbaharın soğuk bulutları altında, pasif, boynu bükük, yağmura, ayaza, havanın bütün taşkınlıklarına, ağaçlar, taşlar gibi teslim edilmiş bu insanları görüp de ürpermemek imkansızdı. Yedinci arabada iplerle bağlı, kımıldamadan yatan, sefalet dolu çuvallar gibi oraya atılmışa benzeyen hastalara bile sopa vurmaktan geri kalmıyorlardı. Birdenbire güneş göründü. Doğunun kocaman ışığı fışkırdı. Bütün bu vahşi başları sanki tutuşturdu. Diller çözüldü. Bir gülüşme, küfürleşme, şarkı yangını patladı. Yandan gelen geniş ışınlar başları, gövdeleri aydınlatıp, ayakları, tekerlekleri karanlıkta bırakarak bütün diziyi ikiye kesti. Yüzlerde düşünceler belirdi. O an pek korkunç oldu. Maskeleri düşen, gözle görülen iblisler, çırılçıplak yırtıcı ruhlar. Bu kalabalık aydınlanınca bile kapkara kaldı. Neşeli olanlar ağızlarındaki tüy kamışlarla herkese, hele kadınların üzerine böcek üflüyorlardı. Doğan güneş gölgelerin karalığıyla bu acınacak haldeki yüzleri pek belli olarak ortaya çıkarıyordu. Bu yaratıklar içinde sefalet yüzünden biçimsizleşmeyen bir tane bile yoktu. Bu öyle korkunç bir şeydi ki güneş ışığını şimşek aydınlığına benzettiği söylenebilirdi. Kafilenin başını çeken arabadakiler şarkı söylemeye başlamıştı. Dezogie'nin o devirde epeyce ünlü olan bir şarkısını, Vesta rahibesini vahşi bir neşeyle avaz avaz söylüyorlar, ağaçlar acı acı titriyordu. Yan sokaklarda da şehirliler aptal bir mutluluk içinde hayaletlerin okuduğu bu açık saçık şarkıları dinliyordu. Bu kafilede bütün acılar bir hercümerç içindeydi. Burada bütün hayvanların yüzü vardı. Yaşlılar, delikanlılar, dazlak kafalar, Ağarmış sakallar, utanmaz çirkinlikler, hırçın boyun eğmeler, vahşi gülüşler, delice tutumlar, kasketli hayvan yüzleri, şakaklarında saç lüleleriyle genç kız başları, çocuksu, böyle olduğu için de korkunç yüzler, üzerinde ölüm eksik olan sıska iskelet yüzleri. İlk arabada bir zenci görülüyordu. Bu belki eskiden köleydi. Kölelik zinciriyle forsa zincirini birbiriyle ölçebilirdi. Aşağının korkunç seviyesi ayıp bu yüzlerde izini bırakmıştı. Alçalmanın bu derecesinde hepsi en son derinliklerine kadar en aşağı değişimlere uğramışlardı. Sersemlik haline gelen cehalet, umutsuzluk şeklini alan zekaya eşittir. Gözlere çamurun en üstün tabakası gibi görünen bu adamlar arasında bir seçme yapılamaz. Pek belli bir şeydi ki bu iğrenç alayın rastgele düzencisi onları sınıflandırmamıştı. Bu yaratıklar hiç şüphesiz alfabetik düzensizlikler içinde karma karışık bağlanıp yan yana getirilmişler, gelişi güzel arabalara yüklenmişlerdi. Halbuki bir araya getirilen iğrençliklerden daima bir sonuç çıkar. Mutsuzların her topluluğu bir toplam verir. Her zincirden eşit bir ruh beliriyordu, her arabanın özel bir yüz ifadesi vardı. Şarkı söyleyenin yanında haykıranı vardı. Bir üçüncüsü dileniyordu. İçlerinden birinin dişlerini gıcırdattığı duyuluyordu. Biri yoldan geçenleri korkutuyordu. Bir başkası Tanrı'ya küfrediyordu. Sonuncusu bir mezar gibi sessizdi. Dante bunları görse cehennemin ilerleyen 7 katı sanırdı. Lanetlenmiş olanların uğursuz, korkunç bir şekilde apokalipsin şimşek çakan müthiş zafer arabasında değil de çok daha acı bir şey, utanç arabalarında işkenceye doğru yürüyüşüydü bu. Muhafızlardan sopasının ucunda kanca bulunan biri arada sırada bu insandan çöp yığınlarını karıştırır gibi yapıyordu. Kalabalık arasındaki yaşlı bir kadın bu yığınları eliyle 5 yaşındaki bir küçük oğlana gösteriyor, edepsiz bak da aklın başına gelsin diyordu. Şarkılar, küfürler arttığı için muhafızların komutanına benzeyen biri kamçısını şaklattı. Bu işaret üzerine dolu yağar gibi bir ses çıkaran korkunç bir sopa dayağı, sağır kör bir dayak, 7 arabanın üzerine indi. Pek çoğu böğürdü, köpürdü. Bu da yaralara sinek sürüsü gibi üşüşen sokak çocuklarının keyfini arttırdı. Jean Valjean'ın gözleri korkunç bir hal almıştı. Bu göz bebekleri artık göz bebeği olmaktan çıkmıştı. Bazı mutsuzlarda bakışın yerini tutan, gerçekten habersiz görünen, içinde dehşetlerin, felaketlerin ışığı alevlenen o derin sınırsız camdı bu. O bir manzaraya bakmıyordu, bir hayalin etkisi altındaydı. Ayağa kalkmak, kaçmak, kurtulmak istedi, ayağını kımıldatamadı. Bazen gördüğünüz bir şey sizi yakalar, tutar.